Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 25 Şubat 2019 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 7 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr. Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Necdet Tunaç'la birlikte değerlendireceğiz. Sonra ekonomide yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyo konuğumuz Hürriyet Gazetesi ekonomi muhabiri Neşe Karanfil olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Star gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Star'ın manşeti "Bölücülere dersini verin." Başkan Erdoğan, CHP ve İYİ Parti'nin terör uzantısı HDP ile ittifakına sert tepki gösterdi. Kürdistan'da oylar HDP'ye diyen bölücülerle Bay Kemal İYİ Parti nasıl yürüyor? CHP seçime terör örgütü destekçisi partiyle sırt sırta giriyor. Şu anda beraber oldukları partinin eş başkanı, "Biz Kürdistan'da oylarımızı HDP'ye vereceğiz," diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Peki bu Bay Kemal, bu İYİ Parti nasıl oluyor da bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor? İstiklal marşımızı söylemeyenlerle, bayrağımızı kongrelerinde asmayanlarla CHP ittifak halinde. İYİ Parti de bunlarla ne yazık ki beraber. Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda da AK Parti ve MHP'yi yok etmek için çalışacağız diyorlar. Öyleyse biz daha çok çalışacağız ve bunları sandığa gömeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hürriyet gazetesinin manşeti "Onlar şimdi bedelli oldu." Bedelli askerlik uygulamasının ardından devlet ve vakıf üniversitelerine önemli gelir sağlayan yüksek lisans programlarına başvurular ciddi oranda düştü. Askerlik çağı gelen ancak iş veya başka gerekçelerle gitmek istemeyen çok sayıda genç, üniversitelerin açtığı yüksek lisans programlarına katılarak 3 yıla kadar erteletme hakkı kazanabiliyor. Bu programların yıllık ödemesi vakıf üniversitelerinde 15 bin liradan, devlet üniversitelerinde ise 4-5 bin liradan başlıyor. Ancak bedelli çıkınca erteleme zorunluluğu ortadan kalktı. Yüksek lisans başvuruları devlet üniversitelerinde %60, vakıf üniversitelerinde ise %50 azaldı. Zaten yüksek lisansa devam edenlerin büyük bölümü erkek öğrencilerdi. Yeni durum, üniversitelerin gelir kaynaklarında önemli bir değişime neden olacak, diyor Hürriyet gazetesi. Bu gazeteden aktaracağımız bir başka haber, Şentop Meclis Başkanı seçildi. Binali Yıldırım'dan boşalan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop seçildi. 542 vekilin katıldığı 3. tur oylamada Şentop 336 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni başkanı oldu. Milliyet gazetesinin manşeti riskli binada oturtmayız. Şehircilik Bakanı Kurum kentsel dönüşüm seferberliğini Milliyet'e anlatarak biz acıtıyor muyuz riskli binadan çıkararak acısın. Sonra ülkemiz üzülmesin dedi. Türkiye'de 6.7 milyon konutun dönüşmesi gerektiğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum bunun %20-30'u çok acil, yani 1,5 milyon konutun çok acil dönüştürülmesi lazım. Bu konutlarda yaklaşık 6 milyon kişi yaşıyor. 5 sene içerisinde 2023'e kadar biz bu acilleri bitirmek istiyoruz. Riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız. Bu iş terör kadar önemli diye konuştu. İstanbul'da 5 milyona yakın binanın %40'ının risk altında olduğunu belirten kurum, yani 2 milyona yakın burada süreç içerisinde dönüşmesi gereken bina var. Biz bu süreçte hiçbir şekilde vatandaşımızı da mağdur etmiyoruz. Kirasını veriyoruz. Binasındaki değerden aşağı olmayacak şekilde ona hisse veriyoruz, dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Cellat ve dostları. Avrupalı liderler çarşamba günü 9 genci idam eden junta lideri Sisi ile kol kola. Avrupa'dan 20'den fazla lider ve yetkili Avrupa Birliği Arap Birliği toplantısı için Mısır'a koştu. 2013'te kanlı darbeyle ele geçirdiği iktidarı katliam, işkence ve idamla ayakta tutan Sisi'ye verilen destekler tarihe kara bir leke olarak geçecek. Mısır'ın turistik beldesi Şarm el-Şeyh'te zirve Avrupa Birliği ve Arap Birliği'ni ilk kez bir araya getirdi. Zirveye Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere Başbakanı May, İtalya Başbakanı Conte, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Tusk ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Mogherini'nin aralarında bulunduğu isimler katıldı. Geçen ay Mısır'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Dışişleri Bakanı'nı gönderdi. 2 gün sürecek zirvede göç, güvenlik ve iklim değişikliği gibi stratejik meselelerde işbirliğinin artırılması öngörülüyor. Ekonomik kalkınma, Filistin sorunu ve Libya, Suriye ile Yemen'deki savaşlar da masada olacak demiş Yeni Şafak gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti ilk mektup şehit babaya. Minik Funda yazmayı öğrendikten sonra ilk mektubunu şehit babasına yazdı. Cennette kavuşuruz canım babam. Osmaniyeli şehit polis Bayram Bozdoğan'ın 7 yaşındaki kızı Funda okuma yazmayı öğrendikten sonra özlemini mektuba döktü. Sonra da yazdığı o mektubu babasının mezar taşına astı. Babacığım biliyor musun ben okuma yazma öğrendim. Hayatta olsaydın şimdi ödevlerimi birlikte yapardık. Seni seviyorum canım babacığım yazılı mektup görenleri hüzne boğdu demiş Akşam gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti 28 Şubat'ın solduramadığı çiçekler. Onlar 28 Şubat darbesinin başörtülü mağdurları. Ülkelerinde üniversiteye alınmadılar. Darbecilere inat, yurt dışında başarıdan başarıya koştular. Türk milleti tarihe kara leke olarak geçen 28 Şubat postmodern darbesini unutmadı. Sabah o karanlık sürecin 22. yılında o dönemde büyük zulüm gören başörtülü kızların eğitim mucizesine mercek tutuyor. Ayşegül İlhan İmam Hatip'i bitirdi, üniversite sınavında Türkiye 204.sü oldu. Katsayıya takılınca Viyana Tıp Fakültesi'ne girdi. 6 yıllık okulu 4,5 yılda bitirdi. Genç yaşta profesör oldu. Kanseri yenmek için çalışıyor. Sümeyye Ceylan, üniversite sınavını çok iyi puanla kazandı. Başörtüsü yasağına takıldı. Viyana'da matematik, pedagoji ve astronomi okudu. Şimdi Türkiye'de birçok sosyal projede imzası var demiş Sabah gazetesi. Diriliş Postası'nın manşeti Kıbrıs tuzağı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis yarın Lefkoşa'da gizli bir görüşme yapacak. Rumlar, Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünün bitmesi ve Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesi şartıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne alınması teklifi yapacak. Arka planda ise Avrupa Birliği'nin Akdeniz'deki enerji kaynaklarına sahip olma arzusu yatıyor. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Soylu tek tek ötüyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın şah damarını kestiklerini belirterek yakaladıklarımız tek tek ötüyorlar, can havliyle Amerika'yı da satıyor, Avrupa'yı da satıyor dedi. Yeni Akit gazetesinin manşeti Batı'da tokluktan, Afrika'da açlıktan ölüyorlar. Yiyecek kıtlığı yok, paylaşma problemi var demiş Yeni Akit gazetesi. Afrika'da çocuklar, gençler açlıkla mücadele ederken Avrupa'da insanlar obeziteden ölüyorlar. Yine Batı'da her yıl Afrika, Yemen ve Suriye'yi doyurabilecek gıdayı çöpe atıyorlar demiş gazete. Bugün son gazetemiz Türkiye Gazetesi olacak. Türkiye Gazetesi'nin manşeti AK Parti'den İstanbul'a iki özel proje. Boğaz'a sahne, surlara bahçe. Tarihi surlar halka açılacak. Yüzen sahneyle de Boğaz'da eşsiz bir deneyim yaşanacak demiş Türkiye Gazetesi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Yiğitcan Karatepe hattımızda bizi bekliyor. Yiğitcan Karatepe günaydın.
Günaydın Nazlı Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Arzu Türkdoğan, 25 Şubat Pazartesi günü Ankara'nın gündemi tabii ki de yerel seçim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Yozgat ve Tokat'ta olacak saat 13.30'da. Yozgat'ta 16'da ise Tokat mitinginde halkla buluşacak. Öte yandan siyasi partilerinde yerel seçim hazırlıkları sürüyor. AK Parti'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinin yanı sıra bir diğer yandan parti genel merkezinde de seçim çalışmaları devam ediyor olacak. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde teslim edilen listelere yönelik tartışmalar da sürüyor. Bugün ya da yarın MYK toplantısının olmasını bekliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de başkanlık divanı toplanacak bugün ve seçim çalışmaları ele alınacak. Öte yandan Demokratik Sol Parti'de de bugün parti adayları tanıtılacak. Ankara'da DSP Genel Başkanı Önder Aksakal partinin adaylarını tanıtacak ve seçim bildirgesini açıklayacak. Öte yandan Mersin'de yerel seçim hazırlıkları İYİ Parti yönünden tıkanmıştı. Hatırlayacağımız üzere Burhanettin Koca'mızın adaylığı konusunda itirazlar vardı. İşte bugün de Yüksek Seçim Kurulu'nda o itirazlar değerlendirilecek ve bu itirazlara ilişkin karara bağlanacak. Öte yandan Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik de yargılama süreci devam ediyor. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerine ilişkin aralarında sözde Yurttaşlık Konseyi üyelerinde yargılandığı 224 kişinin davasına bugün devam edilecek. Ankara'da öne çıkan başlıklar bu şekilde. Gelişmelerle tekrar sizlerle birlikte olacağız diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
Yiğitcan Karatepe, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç. Necdet Tunaç, günaydın, hoş
günaydın,
geldiniz.
Günaydın, iyi yayınlar, hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimizin de söylediği gibi aslında Türkiye'de gündem ağırlıklı olarak yerel seçim konusu. İşte bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Yozgat'ta hem Tokat'ta halka seslenecek. Partilerin çalışmaları var. Hafta sonundan gazete manşetlerine yansıyan yerel seçim gündemi var. Nasıl değerlendireceksiniz?
Artık son düzlüğe girildi. 37 gün kaldı yanlış hatırlamıyorsam ve bu süre zarfında da artık söylemlerin daha da sertleştiği, temponun daha da arttığı bir sürece giriyoruz. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taslak programı geldi. Biz şablonu yerleştirirken yorulduk. Hangi ekibi nereye göndereceğimizi. Müthiş bir tempo, günde 2-3 il ve farklı iller. Mesela Hatay, Kayseri, hı hı, Yozgat, Tokat gibi böyle farklı güzergahlar. Hemen hemen bu süre zarfında 30 yakın il ziyareti gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kayseri, Ankara'da yanlış hatırlamıyorsam 2, İstanbul'da 3 ayrı miting yapmayı düşünüyorlar. Ama bunlardan ikisinin, bir tanesinin MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte gerçekleştirileceğini ifade edelim. Yine yanlış hatırlamıyorsam 17 Mart'ta İzmir'de bir mitingleri var. Burada da Devlet Bahçeli bir miting organizasyonu gerçekleşebilir. Çünkü MHP lideri eğer uygun olursa, ortamda yani karşılıklı olarak programlarımız uyarsa mitingleri ortak yapmayı düşünüyoruz dedi. Hatta İstanbul'da Yeni Kapı mitingi gibi 15 Temmuz'dan sonra gerçekleştirilen 7 Ağustos'taki Yeni Kapı mitingi gibi miting gerçekleştirirsek çarpan etkisi olur ifadesini kullanmıştı. Tüm bunları değerlendirdiğimiz zaman AK Parti'nin adaylarının belirlendiği, işte listelerin teslim edildiği, geçtiğimiz hafta yorucu bir tempo yaşandı. 17 ilde daha biliyorsunuz ittifak sağlandı, ama burada önemli olan şu: 24 Haziran genel seçimleri ve 2004 yerel seçimlerinin baz alındığını, 2014 özür dilerim, yerel seçimlerinin baz alındığını söyleyebiliriz. Burada hangi parti öndeyse o parti desteklenecek. Mesela genel seçimlerde Çanakkale'de AK Parti 2. sırada, örneğin CHP 1. sırada, MHP 3. sırada, ama iki parti birleşirse buradaki öne çıkan partinin ya da CHP'nin ya da İYİ Parti'nin adayına geçebiliyor. Böyle bir strateji geliştirildi. Rize ve Osmaniye'de karşılıklı olarak jestler yapıldı, iki liderin memleketi olması hasebiyle, ama diğer illerde dengeli bir dağılımın olduğunu görebiliyoruz. Diğer taraftan muhalefete baktığımız zaman da ben bu sürecin özellikle CHP tarafından iyi yönetilmediğini düşünenlerdenim. Çünkü yani bu kadar böyle halkı doğrudan ilgilendiren gündem maddeleri varken, işte meyve sebze fiyatları, aracılar, komisyonlar, artan etiket fiyatları, süpermarketlerin bu etiket oyunları, bunları değerlendirdiğiniz zaman bu kadar iyi bir süreç varken, seçim öncesinde yakın bir zaman, işte Suriye'de yaşananlar ortada, ama özellikle CHP atılım yapması gereken zamanda patinaj yaptı. Yani adayların belirlenmesinde sorunlar yaşandı, 23 Ocak'ta parti meclisinden çıkan adaya geçen gün listelerden bir gün önce adamcağız seçim çalışmaları yürütürken İzmir Buca'da kulağını eğilip işte sen aday değilsin başkasıymış denildi. Adam gitti Buca ilçe başkanlığını bastı. Orada ortak açıklama yapalım derken bir daha kavga yaşandı. Yani bunlar CHP seçmenini üzen hareketler. Yani bir CHP seçmeni bu tablolara bakıp ya biz mi bu şekilde mi iktidara geleceğiz cümlesini sordurma kabiliyetine sahip bir kriz yönetimi vardı burada. Diğer taraftan parti içerisinde de az ama etkili bir muhalefet yöntemi var CHP içerisinde. Mesela 12 tane parti meclisi üyesi imza toplayıp hemen parti meclisini toplayalım biz bu isimleri istemiyoruz diyecek kadar parti tüzüğüne hakim ve etkili. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir burada özellikle parti için muhalefete yönelik tavrı da söz konusu. 1 Nisan bu şekliyle birlikte birçok gelişmeleri beraberine getiriyor. Yani hem AK Parti'nin ve MHP'nin beka sorunu söylemi ve bunu sürekli olarak sıcak tutması, gündemde tutması. Diğer taraftan da İYİ Parti ile CHP'nin birlikte göründüğü realde ama diğer taraftan mesela HDP ile Saadet Partisi'nde dışarıdan destek verildiğinin ima edildi ve bununla ilgili sosyal medyaya yayılan videoları değerlendirecek olursak gerçekten enteresan bir yerel seçim süreci yaşayacağız. Yani önümüzdeki 38-39 gün içerisinde ve son bir haftaya kadar da seçmen konusunda, kararsız seçmen konusunda ciddi bir kafa karışıklığı yaşanacak. Ankara'da son yapılan anketlere göre %24 oranında kararsız seçmen var. Hangi partiye oy vermeyeceğini düşünen seçmen var. %24 neredeyse bir partinin oy oranı. Böyle değerlendirdiğiniz zaman oldukça yüksek bir oran ve bu oranın içerisinde de baktığımızda kararsız seçmeni ikna etmek biraz burada. Yani zaten sana oy verecek olan seçmen belli. Şimdi CHP'den AK Parti'ye, AK Parti'den CHP'ye olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa beklenmez. Milliyetçi tabanın ben sırf milliyetçi oyların alınması için aday göstermiş Mansur Yavaş'a oy vereceğini de bu aşamada düşünmüyorum. Belki İYİ Parti'ye geçmiş olan milliyetçi kanat küskünleri Mansur Yavaş'ı destekleyebilir ama ben Devlet Bahçeli'nin arkasından giden oy kitlesinin Mansur Yavaş'a oy vereceğini düşünmüyorum. Burada önemli olan kararsız seçmen. Kim oy versemi düşünen seçmen ama işte bu kim oy versem olayı biraz yerel seçimden uzaklaştırıyor. Hı hı. Bu sefer parti seçimi oluyor yani. Kim oy versem, ya şu adaya mı oy vereyim farklı bir şey. Kim oy versem farklı bir şey. Hı hı. Bu ikisi arasında uçurum var. İşte tüm çalışmalar bu kararsız seçmeni ikna etmek üzerine. Kılıçdaroğlu mesela İstanbul'da 3 ayrı etkinlik düzenleyecek. İlçeleri gezecek. Diğer taraftan baktığımız zaman da Ankara içerisinde yine İzmir içerisinde yoğun programları olacak. Velhasıl kelam 1 Nisan sabahına Türkiye yeni bir siyasi oluşumla karşılaşabilir. Hı hı. Mesela CHP tartışılabilir. Hı hı. İYİ Parti 24 Haziran seçimlerine büyük umutlarla girdi ama çok büyük bir beklentiyle girmesine rağmen bence bekleneni karşılayamadı. Kendi bakış açılarından söyleyeyim. Yani daha fazla oy alabilirlerdi. Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olarak daha fazla oy gerçekleştirebilirdi. Bu seçimde de beklenen oy patlaması yaşanmazsa İYİ Parti içerisinde de kopuşlar olacaktır. Tamam biz CHP'yi tartışıyoruz ama sonuçta İYİ Parti içerisinde de nasıl CHP ile ya da ne bileyim dolaylı olarak HDP ile böyle bir ittifak yapılabiliri değerlendiren, tartışan partililer de az değil. Değişik renkli bir seçim olacak ama ne olacak bunu hep beraber 1 Nisan günü göreceğiz.
Evet, peki DSP etkisini nasıl değerlendireceksiniz? Bugün Hürriyet gazetesinde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la yapılmış ayrıntılı bir röportaj var. Çok önemli de açıklamaları var kendisinin.
Önder Aksakal'la geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte karşılaşma fırsatımız oldu. Şaşkın ve mutlu. Şaşkın 2002'den beri adı duymayan bir parti. Yani iktidarken bir anda baraj altı kalan, şu anda işte yeni yeni canlanmaya başlayan bir parti konumunda değerlendirdiğimiz zaman. O zaman söylemişti ya bize bir sürü CHP'den küskün gelmek istiyor ama biz seçici davranıyoruz. Ben o zaman şaka yapıyor zannettim.
Aynı şeyi burada da söylemiş Hürriyet gazetesinde. Yani, çok seçici davrandı.
Yani ben o zaman latife yapıyor zannettim. Yani biz işte çok davranıyoruz, seçkin davranıyoruz. Herkes almıyoruz falan deyince yani biraz herhalde dedim bu siyasi ironiyi kaçıyor ama sonradan duydum. Evet bayağı CHP içerisinde zamanında ön saflarda yer alan birçok ismi ya biz gelelim aday olalım gösterelim. CHP'de artık bu dakikadan sonra bir yol olmaz diye yıllarca CHP içerisinde kalan isimlerin DSP'ye geçtiğini ya da geçmek için çaba gösterdiğini görüyoruz. Ama siyasetin doğasında mayasında olan bir şey. Hı hı. Yani Edremit Belediye Başkanı örneğin 32 yıldır belediye başkanlığı yapıyor. Adama sen artık yoruldun diyorlar. Adam küsüyor. Küskün oluyor yani. Öyle olmuyor bu siyasette. Yani siyaset bir değişimse, dönüşümse bunu gerçekleştirmekte liderlere kalıyor. İşte neden AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan kan değişimi, nöbet değişimi, işte artık zamanı geldi, gençlere biraz yol açalım retorinin tekrarlamasının temel nedenlerinden biri bu. Tamam, deneyim siyasette çok önemli, tecrübe çok önemli, hı-hı, mutlaka. Ama diğer taraftan da baktığınız zaman bir arkadan gelen genç nesil var. Bu genç neslin de bir şekilde tatmin edilmesi gerekiyor. Adam AK Parti okullarından başlıyor. Gençlik kollarına devam ediyor. Genel merkeze giriyor. Genel başkan yardımcısı oluyor. O kadar. Başka olamıyorsun. Bu kadar oluyor diyorsun. Sen kusura bakma deniyor basitinden. Doğal olarak bu da insanlarda bir küskünlük yaratıyor ama CHP'nin durumu biraz daha farklı. Dedim ya, işte o krizi iyi yönetemedikleri için de DSP'ye şu anda bir akım var. Yani DSP bir oy patlaması yapar mı sanmıyorum. Ama özellikle CHP'den belli bazı kliklerin oylarını alacağına eminim. Hı hı. Mesela Haydar Yılmaz'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için aday göstermeleri Ankara'da yaşayan Alevi vatandaşları etkilemiştir. Mutlaka etkilemiştir. Yani Mansur Yavaş yerine Haydar Yılmaz'a oy verecek olan birçok insan tanıyorum, biliyorum ve bunu da ifade ediyorlar. Semt olarak, bölge olarak değerlendirdiğiniz zaman. Önemli bir hamle ama diğer taraftan baktığımız zaman da DSP gerçekten bir CHP'nin alternatifi olabilir mi? Belki yerel seçimler öncesinde biraz hareketlilik olabilir ama özellikle CHP'de bu zihniyet yaşadığı sürece pek ben böyle olacağını zannetmiyorum. Oradaki küskünler başka bir yere geçeceklerdir. Yani bu biraz böyle şeye benziyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trenlerinden bir daha binemez, bu vakonlarından bir daha binemez cümlesine benziyor. Belki de Kemal Kılıçdaroğlu böyle olmasını istediği için bu küskünleri yaratmış olabilir. Çünkü bir daha CHP dönmelerinin önünde bu hamleyle beraber tıkamış olacaktır.
1 Nisan'dan sonra DSP konuşulur, tartışılır mı size göre?
Tartışılır, vay be dedirtir kendine seçimlere göre. Yani vay be ne DSP'ymiş dedirttirebilir ama CHP'nin alternatifi olacağını düşünmüyorum. Ama konuşulur bayağı. Yani şöyle bir, en azından bu programda olduğu gibi 3-5 dakikada olsa DSP'yi bir kanallar, bir uzmanlar değerlendirir.
Peki. Evet, yerel seçim gündeminin aslında hani bağlantılı da sayılabilecek bir başka gündem. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi. Niye seçildi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti'nin Binali Yıldırım'dan boşalan meclis başkanlığı koltuğuna seçim yapıldı. Ve Mustafa Şentop meclis başkanı oldu. Nasıl değerlendireceksiniz seçimi?
Aslında malumun ilanı, yani ilk iki turda 400 milletvekilini alabilecek aday yoktu. Üçüncü turda kalacağını tahmin ediyorduk. Zaten çok da çekişmeli olmadı. Tahminlerimiz doğru tuttu. Saat 4-4.30 gibi belli olur, hı hı, demiştik. 366 oy yanlış hatırlamıyorsam AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla birlikte başkan seçildi. Ama bugün mesela Anıtkabir'i ziyaret edecekler. Başkanlık divanı toplayacak, bir teamüldür. Yeni başkan, meclis başkan vekilleriyle bir araya gelir. Ne konuşulur, mecliste aramelerin ne değerlendirmesi yapılır. Sonra kapanıyor meclis. Yani çok böyle faal olarak çalışmayacak ama yerel seçimlerden sonra 17 aylık bir süreci var. Bir seçim olmazsa, bir erken seçim, baskın seçim, yerel seçim sonrasında başka bir seçim gündemimize gelmezse 17 ay boyunca meclis başkanlığı yapacak birisi. Mustafa Şentop önemli bir karakter AK Parti içerisinde. Değerlendirildiğiniz zaman yeni anayasa yazım süreci, diğer taraftan baktığımız zaman özellikle o milletvekili dokunulmazlıkların kaldırılmasında anayasa komisyonundaki o bitmek bilmeyen kavgalı dönemin, hı hı, komisyon başkanlığını yapmıştı. Sonra Cumhur İttifakı'nın yerelde zeminde ilk görüşmelerini temelini atan isimlerden biridir. Diğer taraftan meclis başkan vekili görevini yürüttü. Diğer adaylara nazaran biraz daha ön plandaydı. Yani bir de şöyle bir durum var. AK Parti içerisinde son dönemde sürekli olarak görev almış ama iyi bir yere gelmemiş isimlerden biriydi Mustafa Şentop. Yani o da bir AK Parti içerisinde küskünü doğru gidiyordu. Neyse ki AK Parti temayül yoklamasında Mustafa Şentop'un ismi ön plana çıktı. Dediğimiz gibi kritik isimlerin başına gelen bir isim. Bugün Anıtkabir'i ziyaret edecekler. Yaklaşık bir 20 dakika sonra da Meclis Başkanlık Divanı toplayacak. Sonrasında sürece bakacak ama özellikle meclis oturumlarında adilane bir yöntem sergiliyordu. Değerlendirdiğimiz zaman da biraz meclisin özellikle bu yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra arka plana itildiğini görmek ya da orada yaşananlardan öğrendiğimiz kadarıyla biraz daha geri planda çalışacak. Yani çok böyle göz önünde olunmayacak. Zaten takip eden parlamentodaki arkadaşlarımız aldığımız hava da o. Yani eskiden daha böyle hareketli olurdu, daha tempolu olurdu. Biraz daha temponun düşük olduğunu meclis içerisinde söylüyoruz bunu. Komisyonlar için söylüyoruz. Söylüyorlardı. Nitekim tahminimiz de şu. Yerel seçimlerden sonra daha çok kararnameli yürütülen bir sisteme doğru gideceğiz. Hı hı. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet kararnamelerinin yayınlanacağı ve işleyişin biraz daha hızlanacağı bir sisteme doğru ilerleyeceğiz. Ama mesela askerlik kanunu, hayvan hakları kanunu, diğer taraftan birçok torba yasa bekliyor. Ekonomi ağırlıklı bunların da konuşulacağı, görüşüleceği bir yeni yasama yılına yerel seçimden sonra başlayacak Mustafa Şentop.
O zaman meclisi de konuşacağız bir Nisan'dan sonra.
Tabii ki illaki konuşacağız. Önemli isimler ve önemli maddeler gelecek. Mesela herkesin beklediği bir askerlik kanunu var. Mutlaka görüşülecek, değerlendirilecektir. Başka şeyler de değerlendirilecektir ama meclis biraz daha tempolu çalışacak. Yani o durum onu gösteriyor. Mesela bir iş düzlük değişikliği gerçekleşti. Biliyorsunuz o iş düzlük gerçekleşmesinden sonra temposu biraz atmıştı. Bu temponun daha da artacağını söyleyelim. Çünkü bu bir dişli. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hızlı ilerlerken meclisin dişlisini siz yavaş çalıştırırsanız o dişli kırılıyor.
Onun yani için uzun tartışmalar
olmayacak. Olmayacak. Hayır. Yani o çok olmayacak. Çünkü dedim ya biraz da meclisin başkanı nasıl yönetirse meclis genel kurulu öyle yönetiliyor. İşte herkese söz vereyim derseniz gündem dışı konuşmalardan torba kanunu görüşülemiyor örnek vereyim. Ya da ne bileyim bir ekonomik kanunu görüşülemiyor. Ne bileyim Bayburt'un bir ilçesinin köyündeki akmayan çeşmenin gündeme getirilmesi muhakkak ki o yerel yönetim için, o milletvekili için önemlidir. O yerel yönetimin gazetesine de girecektir milletvekili. Bak bizi gündeme taşımış diye. Bunlar küçük ama etkili hamlelerdir siyasetçi için. Ama diğer taraftan ülke meselelerine ilgilendiren önemli kanunların da görüşülmesini engelliyor. Diğer taraftan baktığımızda daha tempolu bir meclis bekleyeceğiz önümüzdeki dönemde.
Peki evet bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Anladığımız kadarıyla son bir ayda son derece hareketli geçecek. Yerel seçim gündemi açısından. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için işlerinizde kolaylıklar diliyoruz size.
Sağ olun, çok sağ olun.
TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaççı konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Hürriyet Gazetesi ekonomi muhabiri Neşe Karanfil stüdyomuzda bizlerle birlikte. Neşe Karanfil günaydın, hoş
günaydın.
Geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, ekonomide yaşanan gelişmeler, iç ve dış gelişmeler önemli. Milliyet Gazetesi'nde bir manşet haberi var. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kentsel dönüşümle ilgili açıklamaları var. geçtiğimiz günlerde Kartal'da yaşanan o üzücü olayın ardından aslında kentsel dönüşüm çok daha ayrıntılı bir şekilde konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Murat Kurum, ülkemizdeki çok sayıda binanın riskli durumda olduğunu söylüyor. %20-30'u binaların acil değiştirilmesi, dönüştürülmesi durumunda olan binalar diyor ve 2023'e kadar da en azından bu acil binaların dönüştürülmesi gerektiğini söylüyor. Nasıl değerlendireceksiniz bu açıklamaları?
Evet, maalesef Kartal'daki olay hepimizi çok üzdü. Yani hani insanın hiç düşünmek istemeyeceği bir bina maalesef 3 kat izin almış ama girisi kaçak. Evet. İnanılmaz biçimde yani can kayıpları oldu. Şimdi tabii bütün gözleri kentsel dönüşüme çevirdi bu yaşadığımız elm hadise. Sayın Kurum da yani Kartal'da yaşanan olaydan sonra aktif bir şekilde bu kentsel dönüşümü ön plana çıkartıyor. Genelge gönderdi 81 vali hemen riskli binaların bir ölçümü yapılsın diye. Bu aslında uzun zamandır bilinen bir mevzu. Hepimizin yani bildiği bir mevzu. Özellikle Marmara depreminden sonra çok konuşuldu. İşte can kayıpları, çürük binalar, değil mi? Biz o zamandan beri aslında kentsel dönüşümü konuşuyoruz.
Evet.
Kentsel dönüşüm aslında bir şekilde de başladı. Yani son 10 yıldır bizim hayatımıza girdi. Ama nasıl girdi İstanbul'da? Dikey binalaşmayla birlikte girdi. Hı-hı. Yani ne oluyor? Gecekonular kentsel dönüşmeye giriyor. Hı-hı. İşte hepimizin aklındadır Fikirtepe'de sadece bir tane evin inadı. Değil mi? Yurt dışı basına bile yansıdı.
Evet.
Yani kentsel dönüşümden bizim anladığımız son 5-6 yıldır bu maalesef. Ama aslında şimdi Sayın Kurum'un açıkladığı riskli binaların sayısı gerçekten çok korkunç yani. Yanlış hatırlamıyorsam 6.7 milyon konuttan bahsediyor. Yani az bir konut değil.
Evet.
Ve bunların %20-30'unun da acil olduğunu söylüyor. Şimdi Kartal'daki bina yıkıldıktan sonra yakın etrafında da bir ölçüm yapıldı ve riskli binaların yıkımı yapıldı.
Bir başka bina da boşaltıldı.
Tabii evet. Yani hatta gerçekten çok yani hem riskli hem yani insanlar diyorsunuz ki nasıl oturulmuş? Şimdi oturulmuş, şimdi bir sürece de bakmak lazım. 3 kat gerisi kaçak. Şimdi İstanbul gibi yerde düşünün yani kim bilir yani ne kadar fazladır bu kaçak binalar. Evet. Şimdi yeniden bir şey başladı, bir rüzgar alındı aslında. Belki de şey olacak yani bir daha ciddi bir ilerleme sağlanacak. Yani hani bu ben gecekondumu verdim yok işte şey olsun. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı da bahsetmişti. İşte 3'e 5'e bakmayacaksınız, vereceksiniz diye. Şimdi hani İstanbul'da bir gecekondulaşma da var. Bu da bir gerçek. İmar affından önce işte kentsel dönüşüm. İnsanlar işte 5 daire ver, 6 daire var, 10 daire ver. Onun pazarlığı yapıyordu. Ama asıl hani bizim anladığımız manada kentsel dönüşüm bu. Riskli binaların yıkılması yerine gerçekten sağlam binaların yapılması. İşte hani hep konuşuluyor Japonya'da binalar nasıl. İşte kaç şiddetinde deprem oluyor, sallanıyor. Dayanıyor. Hiçbir şey olmuyor yani. Sadece işte evin içindeki birkaç eşya belki ki onu bile insanlar düşünmüşler. Hani yıkılmacak tarzda evin içinde döşemişler. Ya bizim artık bu bilinçlenmeye hani sahip olmamız gerekiyor. Ne oluyor? Deprem yaklaşıyor çünkü. Deprem işte 2000'li yıllarda deprem olduğunda çok büyük can kaybı yaşadık, çok büyük acılar yaşadık. Ekonomimize çok büyük darbeler vurdu. Yani Kocaeli'nde, İstanbul'da. Yani şimdi hani İstanbul depremi ne zaman olacak? Bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor bunların hepsine. Yani bu kentsel dönüşümün onun için belki de hani Sayın Kurum da söylemiş terör kadar önemli diye. Gerçekten hani terör kadar önemli. Hem can kaybı, hem mal kaybı, hem ekonomik kayıp açısından. Belki bu aynı zamanda bir hani canlanma da yaratacak. Yani buna belki böyle de bakmak gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz konut sektörü de çok durağan. İşte 0.98'e çekildi faizler ama bir türlü istenilen seviyeye gelemiyor. Piyasada bir şeylik var tabii. Herkes bir beklemede. Belki hani seçim bekliyor. Belki işte faizler yüksek. Faizlerin inmesini bekliyor ama geçtiğimiz günlerde Malatya'da bir toplantı vardı. Orada gündeme gelmiş işin uzmanları tarafından. Yani 0.98'e çekildi konut faizi ama kimse almıyor. Yani herkes bir beklemede işte hani geçen senenin etkisini görüyoruz. Biz Ağustos'ta yaşadığımız dalgalanmanın etkisini görüyoruz. Herkes beklemedi. Hani ne olacak, ne gidecek. Son günlerde bazı adımlar atılıyor aslında. Hani aslında bayağı adımlar atıldı. Hani bunu bir gözden geçirirsek işte Ziraat Bankası kredi kartlarını yapılandırdı. Hı hı. Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde bir zorunlu karşılıklarla ilgili karar aldı. Bir 10 milyar 11 milyarlık bir kredinin açılmasının yolunu açtı. Hani bankalar biraz daha rahatlatacak adımları getirdi. İşte yani faizler 0.98'in altına düşüyor ama işte insanlar şey yapmıyorlar. Yani ev alacak şeyi bulamıyorlar belki. Yani biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorlar.
Evet, evet. Belki o bu kentsel dönüşüm inşaat sektörünü de mi biraz canlandırır?
Yani diyorsunuz? Belki bilemiyorum. Hani canlandırabilir diye düşünüyorum ama zaten hani konut stoğu da çok fazla. Yani hem İstanbul'da hem Ankara'da. Yani Ankara'da çok fazla değil ama mesela İzmir'de fazlaymış. Geçen günlerde bir Merkez Bankası'nın bir çalışmasını okumuştum. İstanbul'da arz ve talep üzerinden stoğunu değerlendirmiş konut piyasasının. Yani İstanbul tabii ki ilk sırada. İkinci sırada İzmir vardı. Hani İzmir'de son yıllarda biraz gelişti hani konut sektörü. Projeler falan gitti İzmir'e. Ama İzmir'de öyleymiş. Ankara'da mesela hani arz talep dengesi daha güçlü.
İlginç.
Yani stoğu daha düşükmüş Ankara'nın. İlginçtir. Memur kenti ama demek ki
evet.
Demek ki satılıyor. Şimdi mesela BDDK hafta sonu açıklama yaptı. Belki yani konuşmuşsunuzdur, değerlendirmişsinizdir. Şimdi biz 3 yıl önce, 5 yıl önce hani daha çok insanlar tasarruf yapsın diye BDDK'nın çalışmalarını bir şekilde haberleştiriyorduk. Şimdi insanlar biraz daha harcasın diye haber yapıyoruz. Cuma günü işte BDDK Başkanı Akben bir açıklama yaptı. İhtiyaç kredilerinde vade uzatılacak şimdi 36 aydan 60 aya. Bu ne demek? Şimdi onun da faizi yüksek ama şimdi taksit düştüğü için insanlara biraz daha şey geliyor, kolay geliyor. İşte 10 bin lira çekiyorsunuz. Hani 300 şimdi hesaplamadım gerçi ama hani toplam ödeyeceğiniz para yükseliyor ama hani 12 bin lira ise 13 bin lira yükseliyor ama ödenecek taksit düştüğü için insanlara biraz daha kolay geliyor borçlanmak. Şimdi ihtiyaç kredisinde işte 36 aydan 60 aya çıktı. Mesela bilgisayar hani cari açımızı tetikliyordu bizim. Onun için taksit sayıları düşürülmüştü. Şimdi onun taksit sayısı artırılıyor. Şimdi 4000 lira hakikaten şimdi hani hepimiz bir şekilde ihtiyaç işte laptop alıyoruz.
Evet.
Bir şey alıyoruz. 4000 lira yani alt taksitini almak var. 12 taksitini almak var. İşte 12 taksite çıkıyormuş. Biraz cari açı arttıracak ama herhalde
biraz tüketimi arttırmaya.
Evet, biraz tüketimi arttırmaya.
Evet.
Yani tasarruftan biraz vazgeçip piyasa biraz canlansın istiyor anladığımız kadarıyla hükümet. Yine bazı uzmanların yaptığı çalışma var. Bu vergi indirimleri var biliyorsunuz. Mobilya, otomotiv, işte konut. Konutta zaten ne olmadığını görüyoruz ama mesela özellikle beyaz eşyada gerçekten tüketim beklenenin altında. Yani hani istenilen artış bir türlü şey yapılmıyor. Sağlanamıyor. Mobilya sektöründe direkt bir veri yok ama hem otomobilde hem de beyaz eşyada biz örgütler olduğu için hani beyaz eşya satıcılar firmalarının örgütleri olduğu için rakamları takip edebiliyoruz. İstenilen ölçüde değil. Şimdi 31 Mart'ta indirimler sona erecek. Vergi indirimleri sona erecek. Hani devam edecek etmeyecek. Yaz sezonu geliyor. Düğün sezonu geliyor. Hani insanlar tabii alacaklar ama hani yenilemek isteyenler muhtemelen yine bir erteleme işine girecekler. Yani biraz tabii piyasanın canlanması gerekiyor. İşte BDDK'nın bakalım.
Bu hamlesi işe yarayacak.
Tabii bunun için bir şey çıkması gerekiyor. Onu da söyledim. Bir yönetmelik değişikliği. Hani resmi gazetede çıkması gerekiyor ki ondan sonra hayata geçsin. Bakalım konut piyasası ne olacak. Yani faizlerin bir şekilde düşmesi de yani insanların hani rahatlamasını bir beraberinde getirmiyor. Belki seçimden sonra demek daha doğru olacak. Yani bu süreç biraz kritik bir süreç.
Peki bizde durum böyle. Bir de küresel bir yavaşlama ekonomik düzeyde söz konusu. Dünyadaki, Avrupa'daki veriler de biraz düşündürücü. Yavaşlamanın sebebi nedir ve bize yansıması neler olabilir?
Yani küresel piyasada işte ticaret savaşları, Avrupa, Amerika yani artık yavaş yavaş aslında ülkeler de hani bu küresel yavaşlamayı bir şekilde aşmaya çalışıyorlar. İşte Amerika'nın yaptığı hamleler, ticaret savaşı dediğimiz hamleler. Avrupa'da gerçekten bir yavaşlama söz konusu. İşte yani şirketlerin durumu malum. Avrupa'da özellikle Almanya'da bir şeylik, durağanlık söz konusu. Bu tabii bizi çok yakından ilgilendiriyor. Biz çünkü hani önemli ticari, en önemli ticari partnerimiz Avrupa, Almanya. Yani şimdi hani dolar açısından belki ihracat açısından biraz avantajlıyız ama hani Avrupa Birliği'ndeki durgunluk devam ederse Türkiye'yi tabii ki olumsuz etkiler. Hani biz geçmiş yıllarda, şimdi Avrupa'da geçtiğimiz yıllarda da durum kötüydü. İşte başka ülkelere yönelelim diye düşünüldü ama yani tabii Avrupa gibi olmuyor. Hem komşusunuz, hem mesafe açısından, ticaret açısından, hani yıllardır ticaret partneriniz, bir şekilde tabii ki şey yapması gerekiyor. Yani Türkiye'yi etkileyecek, bu bir gerçek. Türkiye'nin önlem alması gerekiyor ama hani başka ülkelere yönelmekte ne kadar kazanç sağlıyor? Geçmiş yıllarda çok sağlamadı ama belki hani ihracatın renginde bir değişim belki Türkiye için avantaj olabilir ama tabii kısa vadede bu biraz mümkün değil. Biraz bekleyip görmesi gerekiyor. Şimdi ticaret savaşı işte önümüzdeki birkaç hafta içinde ne olacak, ne gidecek? Şimdi 1 Mart'ta sonuçlanması gerekiyor ama benim yine tahminim bu iş uzayacak gibi gözüküyor. Yani hani Trump ticaret savaşı böyle birden bir atağa geçiyor. Ondan sonra bir geri çekiliyor. İşte müzakereleri sürdürüyor diye biliyorum 5-6 başlıkta. Ama hani sonucunu göreceğiz. Ama ben 1 Mart'tan kesin bir şey olacağını zannetmiyorum. Bir vergilerin artacağını zannetmiyorum. Yani bu süreç biraz daha, çünkü Mart'ta da bir görüşme olacak diye biliyoruz. Yani Mart ayı biraz da bir dünya piyasalar açısından kritik olacak. Bizim açımızdan da kritik olacak. Tam seçim öncesi. İşte enflasyon verisi gelecek. Şubat'ta ne olacak? Bu tanzim satışlar falan biliyorsunuz çok hayatımıza girdiler. Marketler fiyatları düşürdüler. Hani bu hafta böyle geçecek. Şimdi Fed'in işte tutanakları konuşuldu. Sunumu var bu hafta. Bu hafta biraz tabii dünya piyasalarına bakılacak. Dolar da zaten sabah gelirken baktım 5.32-5.31 civarında. Hani geçen hafta bir dalgalanıyor. Sonra tekrar düşüyor. Yani bu civarda gidecek gibi gözüküyor. İşte İngiltere ne yapacak? İngiltere yine biraz erteledi Brexit'i. Yani orası da çok karışık. Yani anlamakta da zorlanıyoruz. Hani May ne yapacak? Yapacak mı? Hani sonuna da kalacak diyenler var. Bunların hepsi tabii bizi etkiliyor. Yani çünkü artık küresel piyasa, her şeyden etkileniyorsunuz. İşte bizim Mart'ta Merkez Bankası toplantımız, para politikamız var. Orada hani indirim olacak olmayacak, yine bir heyecan dalgası yaşanır.
Faiz indirimi değil mi? Bekleyen, isteyen çevreler
evet,
var.
Evet, evet. Hatta işte basına da ciddi bir şekilde yansıyor. Hani piyasada faizler düştü, niye Merkez Bankası hala %24'lerde diye. Ama şimdi hani yıl sonu enflasyonu da iyi belki okumak lazım. Hani gıda enflasyonu %30'larda. Normal enflasyon tabii indirimlerin etkisiyle %20'lerde. Hani belki Merkez Bankası biraz daha, çünkü daha sonra enflasyon raporunu açıkladığı bir basın toplantısı olmuştu. Orada bütün göstergelere bakacağız dedi Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya. Belki bütün hani göstergelere bakıp ona göre karar alacaktır.
Faiz konusunda karar
hani indirim olacak mı olmayacak, bunun tartışması olacak muhtemelen. Yani
bu Mart ayındaki toplantı.
Tabii. Seçimlerden önceki bir de son toplantı olduğu için.
Peki, bakalım göreceğiz. O toplantıdan neler çıkacak. Hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olunuz. Hürriyet Gazetesi ekonomi muhabiri Neşe Karanfil konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15.350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15.480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle. Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Kısa Dalga yayınıyla gökyüzünde ve yeryüzünde. İnternet yayınıyla evinizde, cebinizde. Türkiye'nin eskimeyen sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Her zaman, her yerde sizlerle.
Raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara'nın batısı, Akdenizli, İstanbul, İzmir, Denizli, Aydın, Muğla, Konya, Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara çok bulutlu 10, İstanbul çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu 8, İzmir çok bulutlu ve sağanak yağışlı 11, Erzurum parçalı bulutlu 3 derece, Amsterdam açık 13, Atina sağanak yağışlı 13, Bağdat az bulutlu 19, Berlin açık 12, Kiev çok bulutlu 7, Lefkoşa çok bulutlu
bulutlu 18, Londra açık 15, Madrid açık 20, Mekke az bulutlu 31, Moskova kar yağışlı 3, New York açık 6, Paris açık 15, Pekin parçalı bulutlu 10, Roma az bulutlu 13, Saraybosna açık 3 ve Viyana parçalı bulutlu 14 derece. Hava durumunu sunduk.
Gündeme dair raporlar, makaleler, denemeler ve köşe yazıları içinden sizler için seçtik.
Yeni Şafak gazetesinden Bülent Orakoğlu'nun köşe yazısını paylaşıyoruz. ABD'nin asil milletleri bir araya getirme projesi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında Başkan Trump'ın ABD'yi yeniden dünyanın lideri konumuna getirdiği iddiasını ortaya attı. Pompeo'ya göre Trump daha fazla refah ve savaşları önleyecek yeni bir liberal düzen inşa etmek için asil milletleri bir araya getirme arzusundaydı. Amerika, egemen devletlerin açık, şeffaf ve özgür dünyayı muhafaza etme, koruma ve ilerletmesi için mücadele ediyordu. Bu proje, liberal düzenin bahanelerin arkasına sığınmadan fiili olarak yenilenmesini gerektiriyordu. Pompeo genelde gerçeklerle örtüşmeyen, kibirli ve kendilerini dünyanın efendileri yerine koyan bu açıklamayı 2018 yılı sonunda 4 Aralık'ta yapmıştı. Bu tarihten yaklaşık 2 ay sonra 2019 Şubat ayı içinde gerçekleştirilen 55. Münih Güvenlik Konferansı'nın teması parçalarını kim toplayacaktı? Konferansı düzenleyen örgütlenmenin başkanının açılış konuşmasında vurguladığı gibi liberal düzen dağılıyordu. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun açıklamaları Münih Konferansı'nı düzenleyen başkanın açıklamalarıyla birebir örtüşmesi olağan bir durumdu. Zira her yıl Şubat ayında 4 gün boyunca Münih kentinde bir otelde yapılan Münih Güvenlik Konferansı NATO tarafından düzenleniyor. 100'e yakın ülkeden yüksek rütbeli askeri uzman ve siyasi temsilcinin katıldığı konferansta kapitalist dünyaya yönelik tehditler ve önlemler ele alınıyor ve her devletin güvenlik konusuna yaklaşımları dile getiriliyor. NATO şemsiyesi altında faaliyet gösteren Gladio yapıları. NATO, ABD'nin örtülü olarak kontrol ettiği ve yönettiği bir ittifak. NATO şemsiyesi altında faaliyet gösteren Gladio yapıları uzun yıllar Avrupa ve NATO üyesi ülkelerde ordu ve istihbarat kurumları içine sızdılar. Avrupa Parlamentosu 1990'lı yıllarda NATO'ya üye ülkelerde kurulan Gladio yapılanmalarını ve tasfiyesini tartışmış ve tasfiye kararı alınmıştı. Avrupa Parlamentosu'nun bu çağrısı ve kararlarıyla Gladio'ların Avrupa devletlerinin politikalarını yasa dışı biçimlerde nasıl yönlendirdiğini, Avrupa'da yaşanan terörizmi kendi çıkarları için nasıl kullandığının da açığa çıkarılması ayrıca talep ediliyordu. Türk Gladio'su, gizli NATO gölge orduları Batı Avrupa genelinde açığa çıkarıldıktan sonra da faaliyetlerini sürdürmeye devam etmişti. Paramiliter birimler sistemin içine kanser gibi yayılmış ve öylesine derinden nüfuz etmişti ki kolay kolay yerli ve milli olmayan bu birimlerin ortadan kaldırılması veya yargı önüne çıkarılması pek mümkün görünmüyordu. Fakat NATO üyesi bazı ülkelerin liderlerinin Gladio tipi yapılarının kendi ülkelerinde de ordu ve gizli servisler içinde var olduklarına yönelik açıklamaları ve kamuoyu baskısı sonrasında 3 Aralık 1990'da 3 üst düzey asker önce milletvekillerine ardından da basın mensuplarını yaptıkları açıklamalarda NATO kıtalarının Türkiye'de varlık gösterdiğini kabul etmişlerdi. NATO ve Pentagon'un nasıl olup da Türkiye'deki katliam, darbe ve faili meçhullere doğrudan destek sunabildiğini sorgulamaya başlar başlamaz, Türkiye'deki askeri yönetim, Türk Gladyosu'nun deşifre edilmesine yönelik tüm araştırmaların önüne geçmişti. Uluslararası düzeni hangi hegemonik güç bozdu? Uluslararası veya liberal düzeni Rusya mı bozmuştu yoksa Amerika mı? Şüphesiz Pompeo'nun açıklamaları hegemonik güç ABD'nin belirli bir proje ve plan çerçevesinde liberal düzeni bozma faaliyetlerini gözler önüne seriyor. Günümüzde Trump'ın NATO'yu, Batı'nın değerlerine, serbest ticareti ve uluslararası düzenin kurallarını sorgulayacak faaliyetlerde bulunmasının arka planı da anlaşılmış oluyor. Ancak 55. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaşanan gelişmeler ABD'yi yeniden dünyanın lideri olduğu iddialarıyla örtüşmüyor. Evet, bir çağ kapanıyor, yeni bir dönem başlıyor. Ancak Pompeo'nun iddia ettiği gibi yeni liberal düzenden çok Münih Konferansı'nda bölünmüş bir ABD görüntüsü ortaya çıkıyor. Demokratlarla Cumhuriyetçilerin birbirlerini küresel düzeni yıkmakla suçladığı ABD medyasında gündeme getiriliyor. ABD'nin liderliğindeki Batı merkezli uluslararası ekonomik, siyasi ve askeri düzen çağı hızla kapanırken Amerika ile Avrupa arasındaki derin görüş farkları, çatlaklar ortaya saçılıyor. Konferansı değerlendiren özellikle ABD'li uzmanların yorumları, ABD'nin küresel liderliğini restore etme olasılığından ve Batı merkezli dünya düzeninin geleceğinden umutlu olmadıkları anlaşılıyor. 2019 Münih Konferansı felakete yelken açan kaotik, hedefsiz ve çözüm odağından uzak bir dünya düzenine işaret ediyor. Değerli dinleyicilerimiz, Yeni Şafak gazetesinden Bülent Orakoğlu'nun bugünkü köşe yazısını paylaştık.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, programımıza. İyi yayınlar, iyi sabahlar.
Evet, haftanın ilk gününde iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz sizinle. Gündeme baktığımızda Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, Suriye ile ilgili açıklamalar son derece ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etti. Orada görüşmeler gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Shannon'la görüştü. O görüşmeye ilişkin Pentagon'dan bir açıklama yapıldı. S-400'ler konusu. O konuda duyulan endişeler ön plandaydı bu açıklamada. S-400 meselesi Amerika ve Türkiye arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor anladığımız kadarıyla. Nasıl değerlendireceksiniz?
Vallahi Türkiye açısından sorun yok. İş bitmiş durumda. Cumhurbaşkanı açıkladı. Dedi ki aldık, yakında gelecek. Yani dolayısıyla parası verilmiş, yakında gelecek. Bir savunma sisteminden bahsediyoruz. Fakat Amerikalılar gittikçe vitesi büyüterek bunu bir sorunu haline getirmiş durumdalar. Aşağı yukarı her görüşmede bu mesele bir defa devreye giriyor. Hatırlayalım, ta meselenin ilk ortaya çıktığı dönemde NATO Genel Sekreteri bizim açımızdan, NATO açısından bir sorun yok demişti. Sonra Amerikalılar bunu ciddi bir mesele haline getirdiler. İşte işi yaptırımlara kadar uzatacak, ısrar ederseniz yaptırım uygularız anlamında sözler var. Dolayısıyla yaptırıma kadar uzatacak bir şey var. Bir projeksiyon var Amerikalılar açısından. Bu iş nasıl nihayete erecek? Bugünden öngörebilmek öyle kolay görünmüyor. Yani Türkiye gerekli cevapları veriyor her demde. Deniyor ki bizim S-400'leri almamızın sebebi sizsiniz. Sizden daha önce talep ettik, vermediniz. Beraber teknoloji geliştirelim, beraber üretelim dedik, kabul etmediniz. Mesela biz mecbur kaldık Ruslardan almaya diyor Türkiye. Amerikalılar da işte kendilerince buna karşı cevaplar veriyor. Daha doğrusu bir cevaplar olduğunu sanmıyorum. Ne cevap verecek? Şimdi veriyoruz, eskiden vermiyorduk ama şimdi verebiliriz. Hadi gelin oturalım diyorlar bulundukları noktada. Yani bu S-400 meselesinin kolay son bulmayacak bir mesele olduğunu düşünüyorum açıkçası. Amerikalılar ısrar ediyor. Fakat tek konu S-400 meselesi değil. İşte geçen hafta iki önemli gelişme oldu bu bağlamda. Bir, Trump, Erdoğan yeniden Trump'la görüştü telefonla. Bu telefon görüşmesiyle ilgili bilgiler yansıdı basına. İşte iyi geçti bu görüşmenin. Ondan sonra aradaki ticari ilişkilerin geliştirmesiyle 75 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmakla ilgili hedeflerin yeniden teyit edildiği, Suriye'de ortak çalışma konusunda kararlılığın sürdüğü vesaire gibi şeyler yapıldı, açıklamalar yapıldı. Daha sonra bu görüşmenin bir şeyi olarak, parçası olarak Türkiye'den bir heyet Milli Savunma Bakanı ile birlikte Amerika'ya gitti ve Amerika'daki yetkililerle siz aktardınız işte Milli Savunma Bakan Vekili ve diğer genel Amerikan Genelkurmay Başkanı ile vesaire Suriye meselelerini ve bu mesele S-400 muhtemelen meselesinde konuştular. Dönüp geldikten sonra basına bir açıklama yaptı Milli Savunma Bakanı Akar. Dedik görüşmeler sürüyor. Yapıcı olumlu görüşmeler oldu. Hı hı. İşte Membiş'teki pozisyonumuzu yeniden tekrarladık. Fırat'ın doğusuyla ilgili hassasiyetlerimizi aktardık. Çekilmeyle ilgili konuştuk. Bir boşluk doğabileceği endişesini dile getirdik. Bununla ilgili yaklaşımlarımızı ortaya koyduk vesaire. Ama genel olarak bakıldığında yeni bir adımın ortaya çıkmadığı görülüyor. Yani taraflar pozisyonlarını koruyorlar. Pozisyon ne? Fırat'ın doğusundan PYD'nin çıkmasını, Membiş'ten acilen çıkmasını Türkiye istiyor. Şu ana kadar Membiş'ten çıkmadılar. PKK, PYD unsurları. Ve Türkiye çıkmalarına ısrar ediyor. Amerikalılar çalışmaların sürdüğünü söylüyorlar. Yani hangi çalışmalar sürüyor? Biz de çok merak ediyoruz. Küçücük bir şey Halep'in bir ilçesinde ve etraflarındaki köylerle birlikte çok sınırlı bir coğrafyada ne çalışması sürüyor? Yani PKK'ların çıkarılması ne bakımdan bu kadar zor? Yıllarca sürüyor bu çıkartma işi. Anlamakta zorluk çekiyor Türkiye iç kamuoyu.
Evet.
Özel herhangi bir bilgiye sahip olmadan çıplak gözle baktığımızda ya ne oluyor da ne kadar zor bir işmiş bu. Unsurların Membiş'ten çıkarılması sorusu ister istemez soruluyor. Hatırlayalım daha bu anlaşmaya bir önceki Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Ankara'daki Sayın Çavuşoğlu'yla yaptığı Ankara Palas Zirvesi'nde karar verilmişti. İşte biz de o zaman şeyde Ankara Palas'ın önünde bir sürü canlı yayın yapıldı. Ben de o yayınların bazılarına katılmıştım. İşte anlaşmışlardı falan. Aradan epey zaman geçti. Hükümetler değişti. Başkan geldi gitti. İşte bakanlar değişti. Fakat değişen bir şey yok. Halen daha çıkacaklar. Fırat'ın doğusunda ise pozisyonların daha sert olduğu net bir şekilde görülüyor. Şimdi bu PYD'yi savunacaklarına dair Trump'ın çıkışı ortamı germişti. Halen daha o kısmi örtülü gerginliğin sürdüğü söylenebilir. Çünkü Türkiye'nin beka sorunu ve bir tehdit olarak algıladığı bir örgütü oradaki Kürtleri temsil eden bir örgüt olarak görüyor Amerika ve dolayısıyla bu Kürtleri savunacağım ne pahasına olursa olsun anlamına gelecek sözler üzerinden aslında örgütü savunacağına dair bir pozisyon almış oluyor Türkiye'ye karşı. Kafalar acayip karışıyor. Yani 70 yıllık müttefikine karşılık bir terör örgütünü Amerika niye savunacak? Yani ne var da savunacak? Türkiye iç kamuoyu ve Türkiye yönetenlerinin endişelerini artıran bir tutum açıkçası bu. Yani Türkiye gerektiğinde risk alıp sahaya müdahale edeceğini daha önce açıkladı. Müdahale ihtimali masada halen daha duruyor. Bana kalırsa ciddi bir ihtimal. Yani seçim sonrasında şartlar sahada oluştuğunda muhtemelen bir müdahale söz konusu olabilir. Şartlar bayağı şey debilir. Fakat siz de önünüzde işte gazete bu şeyin Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklaması aslında işlerin o kadar kolay olmadığını Türkiye açısından gösteriyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin tampon bölge konusundaki çıkarlarını koruyarak Suriye-Türkiye sınırına Rus askeri konuşlandırılabileceğini söyledi bu açıklamayı.
Bir Rusya bu güvenlikli bölge konusunda pozisyon alıyor ve müdahil olmak istiyor göründüğü kadarıyla. İkincisi güya Türkiye'nin hassasiyetleri dikkate alıyor. Fakat pozisyonu Amerika'dan farklı bir pozisyon değil. Onlar da bu PYD'nin yani bir terör örgütü olduğunu kabul etmiyorlar.
Hatta ki, konuşması sırasında
tabii,
Türklerle Kürtler konusunda anlaşamadık
tabii,
diyor.
Tabii. Yani tıpkı Amerika gibi PYD'nin bir terör örgütü olduğunu kabul etmiyor. Onları sahada muhatapları olarak görüyorlar. Dolayısıyla bu tablo Türkiye açısından tabii endişeleri artırıyor. Yani iki tarafla da yakın zamanda yoğun işbirliğine girdiği Rusya, 70 yıldır işbirliği içinde olan Amerika, Türkiye'nin beka sorunu olarak gördüğü bir örgütü sorun olarak görmüyor, terör örgütü olarak görmüyor. Yani muhtemelen Amerikalılar sahayı terk ettikten sonra Rusların da çalışmaya hazırlandıkları bir örgütten bahsediyoruz. Dolayısıyla şartlar Türkiye açısından öyle kolay değil. Bu sebeple de demin dediğim gibi fiili bir müdahaleye ihtiyaç duyabilir ve şartlar o zaman değişir Türkiye açısından. Nihayet burayla ilgili iki örnek verebiliriz. Şartların değişebileceğine dair iki örnek. Birisi Elbap operasyonunun değiştirdiği şartlar. Birisi de Afrin operasyonunun değiştirdiği şartlar. Şartlar değişebilir. Fakat yani öyle bir fotoğraf var ki sanki Rusya ile Amerika bu Suriye meselesinde zımni örtülü bir anlaşmaya varmış gibi duruyorlar. Yani çünkü rejim güçleri ve Ruslar dikkat edersek Deir ez-Zor'da bir hamle yaptılar. Oradan geri çekildiler. Geri çekildiklerinden beri bu yana bu PKK'nın, PYD'nin kontrol ettiği, Amerika'nın nüfuz alanı olarak ilan ettiği bölgede bir aktivasyon yapamıyorlar. Yapmıyorlar daha doğrusu. Yani sanki oradaki Suriye'nin üçte birini oluşturan bu coğrafyanın federal bir Suriye'nin bir parçası olarak yapılanabileceğine dair bir opsiyonları var. Göründüğü kadarıyla yani Türkiye'nin rahatsızlığı bunları çok da fazla endişelendirmiyor, rahatsız etmiyor göründüğü kadarıyla. Fakat Türkiye bu iki güçten sonra gelen, ardından gelen bölgenin en önemli gücü olduğu için dengeleri değiştirebilecek şeye sahip, güce sahip. Öyle anlaşılıyor ki Nisan ayında şartlar yeniden oluşabilir duruma gelecek. Eğer Amerikalılar Türkiye ile makul bir çözümde anlaşamazlarsa diye düşünüyorum. Yani öyle kolay değil Suriye'deki şartlar. İki, öyle anlaşılıyor ki biraz bu yani üniter bir Suriye'nin korunması ve PYD'nin bir terör örgütü olarak sınırlandırılması, etkisizleştirilmesi konusunda Rusya ile ve Şam rejimiyle de daha yakın çalışmak gerekiyor. Yani bir daha biraz da Şam rejimi, yani Rusya'nın desteğiyle Şam rejimi ayakta kaldı. Üzüntü içinde söylemek gerekiyor ki böyle. Dolayısıyla Şam rejimi bir tür buradaki yapıyı, PYD yapılanmasıyla anlaşmaya yanaşmayacak bir çizgiye getirtilmesi gerekiyor. Onun da teşvik edilmesi gerekiyor. Yani bu yapı bakımı. Çünkü niye? Bir defa Şam rejiminin de sicili çok bozuk biliyoruz PYD ile ilişkiler. Yani düşünün Kürt, Suriye Kürtlerinin kimliğinin bile olmadığı dönemlerde yıllar boyunca PKK örgütünün lideri Şam'da bir malikanede oturuyordu. Kirli ilişkilerinin tarihini biliyoruz Şam rejimiyle PKK'nın, daha sonra PYD'nin. Hiçbir zaman da Suriye iç savaşı çıktığında onlar bir muhalif güç olarak görülmediler. Hatta muhalefeti dizginleyecek bir güç olarak DAEŞ gibi kullanıldılar. Yani gayet meselelerin farkında Türkiye'de meseleye müdahil olan güçler de meselenin farkındalar. O bakımdan çözüme doğru adım atılırken Suriye'de daha çözülmesi gereken pek çok sorun var. Başta bu PYD yapılanmasının tasfiyesi konusunda. Türkiye kararlılığını bu süreç içinde dik sert kararlılığını sürdürüyor.
Evet.
Bunun bir anlamı var. Muhtemelen bu kararlılık bir netice alacak. Nasıl bir netice alacak? Bugünden öngörebilmek öyle kolay görülmüyor.
Şimdi aynı röportajda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yine Türkiye ile Rusya arasında 1998'de imzalanan Adana Mutabakatı'ndaki bir tampon bölge kurulması konusunu hatırlatıyor. Bu Adana Mutabakatı son zamanlarda çok konuşulan, tartışılan bir konu. Nasıl değerlendireceksiniz bu konunun gündemde tutulmasını?
Adana Mutabakatı esas itibariyle Türkiye'nin terörle mücadelede Suriye içindeki terörist, Türkiye'ye dönük terörist saldırı gerçekleştiren unsurları takibe, onunla mücadele ile ilgili o günkü Şam rejimiyle yapılan bir anlaşma. Dolayısıyla bu ilk defa bunun altını biliyorsunuz zirvede çizmişti. Putin çizmişti.
Evet. Suçi zirvesinde.
Altını size yani müdahaleyi meşru kılacak araçlar Adana mutabakatında demişti. Yani bu Adana mutabakatını Putin nasıl görüyor? Niçin bunu yeniden gündeme getirdi falan? Bunlar tartışıldı. Pek de niyetin ne olduğu pek anlaşılabilmiş değil. Fakat çıplak gözle bakıldığında Türkiye'nin sahaya müdahalesinin gerekçesini oluşturan bir mutabakattan bahsediyoruz. Nihayet bu Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da daha sonra tekrarlandı. Bu mutabakatın müdahaledeki meşruiyet oluşturan gücünü ne atıf yapıldı. Dolayısıyla Türkiye bundan sonra muhtemelen bu mutabakata dayalı olarak terörle mücadeleyi Suriye sahasında devam ettirecek. Fakat bütün bunlar konjonktürle, dengelerle ilgili şeyler. Sonunda yani Amerikalıların hiçbir mutabakatı yok. Ruslara kalırsa siyasi şey ne derler? Suriye'ye müdahale etmelerinin meşruiyeti de yok. Hiçbir uluslararası gerekçeye dayanmıyor. Dayanmıyor da ne oluyor? Yani onun koruduğu, güçlendirdiği, ordulaştırdığı örgüt onun şemsiyesi altında Suriye'nin üçte birini işgal etmiş durumda ve masaya oturtulmak isteniyor. Dolayısıyla burada güç mutabakatlardan, uluslararası hukuktan çok daha de facto fiili durum öne çıkıyor göründüğü kadarıyla. Yani o bakımdan o boyutları son derece de önemli. Yani bu şeyin altından çok sular akacak göründüğü kadarıyla. Yani İdlib'deki gelişmeler falan daha ileride konuşulur bu. Muhtemelen Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki aktivasyonlarını dengelemek için Türkiye'ye karşı bir tehdit olarak kullanılacak. İleriye dönük olarak. Çünkü sık sık Membiç'teki olaylar, İdlib'in durumu hem Rusya'nın hem Amerika'nın gündemine zaman zaman geliyor vesaire. O süreçler nasıl olacak? İlk defa geçen CNN kanalda ortak yayınındaki verdiğim mülakatta Cumhurbaşkanı söz etti. İdlib'in de güvenlikli bölgeye yapılması konusunda. İlk defa böyle bir şeyden bahsetti. Anlaşılan bu konular konuşuluyor bu zirvelerde. İdlib meselesine bir çözüm bulabilmek açısından vesaire. İşte İdlib meselesi de yine Türkiye'nin Membiç ve Fırat'ın doğusu konusundaki siyasetlerini enfekte eden önemli unsurlardan birisi. Hatırlayın Türkiye'nin ciddi teyakkuza geçtiği ve ciddi askeri güç yığdığı sınır bölgelerinde işin en ciddi olduğu günlerde birdenbire İdlib'de olaylar patlak verdi. HTŞ Özgür Suriye Ordusu'na saldırdı. Birdenbire hava ve ilgi şeye kaymıştı, İdlib'e kaymıştı. Yani bu tip provokatif işlerin sahada olduğu malum. Ardından bir sürü yerde Amerika çekiliyorum dedi. Sükunetli hava birdenbire bozuldu. Afrin'de, İdlib'de, Haseke'de bombalar patlamaya başladı. Dolayısıyla adeta bir gizli el Amerika'nın çekilmeyip bölgede kalması için büyük bir çaba sarf ediyor. Göründüğü kadarıyla o eller patlatanlar DAEŞ'çiler güya, PKK'lılar vesaire. Yani çok karışık bir işten bahsediyoruz gerçekten. Bakalım ne olacak?
Şimdi Türkiye Suriye konusunda bunları konuşurken bir yandan da Venezuela'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Venezuela'da en son sınırda bir çatışma olduğu, 4 ölünün 200 yaralının olduğu haberi var. Muhalefet ülkeye insani yardım girişini sağlamak için diyor Sabah gazetesi. Dün Kolombiya ve Brezilya sınırında toplanırken güvenlik güçleriyle göstericiler arasında gerginlik yaşanıyor. Muhalifler çıkan çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü demiş Sabah gazetesi. Orada sular bir türlü durulmuyor anladığımız kadarıyla. Venezuela meselesini nasıl değerlendireceksiniz?
Ya Venezuela meselesi çok karışık bir boyut kazanmış durumda bugün itibariyle. Yani düşün o göstericilerin içinde sınıra kendi kendini yeni başkan, geçici başkan ilan eden siyasetçi de gitmişti. Eski meclis başkanı. Ve karşı tarafa görüşmek için çıktı. Bir daha giremedi. Şimdi Venezuela'nın dışında Venezuela yeniden girişin koşullarını arıyor. Yani sınır çatışmaları bekleniyordu aslında. Yani buralardan bir Venezuela'ya dönük bir algı üretilmeye çalışılıyor. Ya o kadar sert bir rejim ki sınırda toplananları öldürüyor, baskı kuruyor vesaire. Ama diğer tarafta dünyanın belli bir vicdanı da var. Yani bütün bunların aslında birer oyun olduğunu ifade eden Hollywood'un yıldızlarından İngiliz şeylere, ses sanatçılarına kadar muhtelif dünya kamuoyunun tanıdığı bildiği çevrelerden de sesler geliyor. Yani bunun masum bir insani yardım çabası olmadığına gayet açık. Yani insanlar açlıktan ölüyorlar, yardım götürüyoruz, ilaç götürüyoruz, kabul etmiyorlar. Yanı başımızda neredeyse 8 yıla devrilecek bir iç savaş var. Milyonlarca insan ülkesinin dışına çıktı. 1 milyona yakın insan öldü. Türkiye'de 4 milyona yakın insan yaşıyor. Hiç bu şeyleri, uluslararası yardım kuruluşlarının artistik figürlerini buralarda göremiyoruz. Hı hı. Buralara da hiç yardıma öyle istekli falan görünmüyorlar. Yani Suriye'deki mazlum halka yardım etmekte bu kadar isteksiz bunları görmeyenler, Venezuela sınırında ne istiyorlar, neyi görmek istiyorlar, ne yapıyorlar? Tabii dünya kamuoyu bunu soruyor. Yani dolayısıyla bir bu şey konusunda şunu söylemek gerekir ki, Venezuela konusunda bir, Maduro kolay kolay teslim olmayacak. Ve direnişin bütün unsurlarını oluşturdu. Fakat işi de o kadar kolay hiç değil. Yani etrafındaki iki büyük ülke ciddi olarak sınırlarda teyakkuzda. Brezilya, hı hı. Kolombiya, işte Amerika, hı hı. Askeri müdahaleye hazırlık yapıyor. Asker, hı hı. sevkiyatı var vesaire. Avrupa Birliği bir yanda, yani dünyanın gelişmiş dünyasının bir parçası Maduro'ya karşı. Rusya, Çin, Türkiye vesairenin içinde yer aldığı bir grup ülke destekliyor Maduro'yu. Dolayısıyla Maduro'nun içeride de belli bir gücü var. Halen daha ana iskeletini elinde tutuyor siyasi düzenin, askeri düzenin. Ama nereye kadar tutabilecek bu şartlarda? Yani bu şartlar ekonominin daha da ağırlaşacağı ve halkın ne olacaksa olsun demeye kadar işi götürebileceği şartlar olabilir. Zaten bu baskı da onun için kuruluyor. Yani içeride öyle psikolojisi olsun ki lanet olsun, artık ne olacaksa olsun diyecek bir iç kamuoyu oluşacak. Hı hı. Ya da direnç daha da sağlamlaşacak. Kırılmadan daha güçlenerek dış müdahalelere daha kapalı bir Kolombiya. Venezuela söz konusu olacak. İşte bu nereye doğru kırılacak, kritik eşik neresi? Herhalde bu 15-20 günde, bir ayda görülecek mi? Tabii içeride bir sürü şey dedikoduları var, işte iç karşı darbe müdahale bilmem ne falan oluyor olmuyor vesaire. Bunlar bazıları speküle ediliyor. Yani sağlıklı bazen şey alınamıyor haber. Bazen haberler manipüle edilebiliyor vesaire. Durum oldukça karışık. Süre dolmak üzere herhalde. Evet, süre dolmadan bir şey söyleyeyim.
Buyurun.
Müsaade ederseniz analım. Ünlü Türk tarihçisi Kemal, hı-hı. Karpat Hakk'ın rahmetine kavuştu. Belki de Osmanlı tarihi üzerine modern dönemin en önemli tarihçileri içindeydi. Karpatlar'da, Romanya'da Kırım Tatar olarak başlayan hikayesi çocukluğu, gençlik yıllarından itibaren Amerika'da uzun yıllar Osmanlı tarihi üzerine üniversitelerde dersler vermiş, araştırmalar yapmış bu büyük tarihçimizin hikayesi bugün Fatih Haziresi'nde defnedilerek son bulacak.
Saygıyla anıyoruz kendisini.
Saygıyla anıyor. Toprağı bol olsun. Rahmet diliyoruz buradan. İnşallah mekanı cennet olur.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız için. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.